Kutsal İsyan 4, 10. ayrım, sayfa 157. Mustafa Kemal Osmanlı tarihinde boy göstermiş, baş vermiş, Celalilerin en büyüğü, en tehlikelisi, en zekisiydi. Çanakkale'de en modern düşman ordularını yenmiş bir askerdi o. Kendisi de kurmay yarbaylığa dek yükselmiş bir asker olduğundan bu işin değerini görmezlikten gelemezdi. Böyle bir deve karşı yapacağı savaşta kazanacağı zaferin etkisi yalnız Osmanlı ülkesinde değil, bütün dünyada duyulacaktı. İşte o zaman padişah ona, "Dile benden ne dilersen," diyecekti. Artık Osmanlı hükümetinin başkumandanı ya da sadrazam olmak işten bile değildi. Dahiliye Nazırı Adil Bey'in Mustafa Kemal'i Sivas Kongresi'nde olsun kıstırması için yaptığı öneri kendisine böylece yeni bir çalışma ufku açıyordu. Dahiliye Nazırı'na gönderdiği karşılık telgrafında övünmekten kendini alamadı. Zengin bir doğa dekoru ortasında kaleme aldığı bu telgraf şöyle diyordu. Eğer eski ve malum şöhretimin naçiz konuşma kabiliyetime verdiği kuvvetle sihir dolu işler görmekte olduğum şu nazik zamanda vilayetten ayrılmaklığım, doğru ise ve yerime aciz kulları gibi ölümle alay ederek malını, mülkünü de ortaya koyarak aşiretlere hayran kaldıkları şecaat ve sehavet numuneleri gösterecek diğer bir valiyi uçakla ulaştırmam mümkünse ve bir de hemen kurmay albaylığa ve az sonra da tuğ generalliğe terfiyim yapılacak olursa ve hükümetin verdiği yeni vazifeler daha büyük fedakarlığı iltizam ediyorsa, memuriyeti geçim vasıtası ittihaz mecburiyetinde olduğumu, vatan vazifesinden de kaçmayacağımı arz ederim. 1 Eylül 1919 günü makine başında yapılan konuşmada vali yeniden şöyle diyordu. Bu da bir vatan vazifesidir. Tabii aciz maruzatın mütalaa ve buradaki vazife ile mukayese edildikten sonra verileceğine nazaran deruhte etmek hamiyet vazifesidir. Yalnız muvaffakiyet temini için bazı hususları bilmek ve bazı şartlar ileri sürmek isterim. 2 gün sonra Elaziz'den muhabereye müsaade buyurulmasını temenni ederim. Elaziz valisi Ali Galip. Dahiliye Nazırı Adil Bey sanki isterik bir durum almıştı. Sabırsızlık içinde ve heyecandan titreyerek şöyle yazıyordu. Alelacele hareketiniz lazımdır. Yarın sabah yüksek mütalalarınızı bildirmenizi bekliyorum. Mümkün olursa yarın akşam da hareket etmeniz münasip olur. Nazır Adil. Ali Galip Bey de artık hızlanmıştı. Dersim'den 1 Eylül 1919 tarihinde şu karşılığı verdi. 18. Tümen Kumandanı ve Kurmay Başkanı bulunduğum sırada subayların siyasetle uğraşmalarını yasak etmem üzerine husumetle karşılanmış ve 1911 senesi başında istifaya mecbur kalmıştım. 8,5 senedir ticaret ve ziraatle meşgul oldum. Bu müddetlerin kıdemime eklenmesiyle hemen kurmay albaylığa ve Elaziz'den hareketim sırasında da tuğ generalliğe terfiyim yapılmazsa ekran ve emsalime nazaran daha aşağı bir rütbe ile askeri vazife kabul etmiş olacağım. Bu rütbenin başarı bakımından ehemmiyeti vardır. Bundan başka aile efradından 11 nüfusa buraya getirip Elaziz'le bir sürü ev eşyası da aldım. Nakliye masrafı da çok fazladır. Yolluklarda yetişmemektedir. Geleli 2 ay olmadığından henüz tam maaş da alamadım. Ziraat ve ticaret işlerimi dağıtıp hamiyet vazifesi olarak şuraya gelişimin perişanlığımı mucip olmaması için yolluktan başka tazminat da isterim. Elaziz valisi Ali Galip. Adil Bey de onun bu hırs ve açgözlülüğünü normal bir şeymiş gibi karşılıyordu. Askeri rütbenizin yükseltilerek geri verilmesine karar verilmiştir. Beklenen başarınız üzerine padişahın atifetine de kavuşmanıza aracı olacağımıza şüphe yoktur. Tahakkuk edecek sefer masraflarınız da verilecektir. Vakit geçirilmemesi için muvaffakat cevabınızın hemen verilmesini bekliyorum. Bildirilen yere maiyetinizle birlikte bu akşam hareketiniz lazımdır. Aile sonra da naklonulabilir. Nazır Adil. Yine 1 Eylül günü makine başında şu telgraf veriliyordu. Maiyetimde Dersim Jandarma Taburu'ndan 8 süvari var. Bunların bu muhitten ayrılması doğru olmaz. Elaziz'den döneceklerdir. Başka bir süvari tertibi ise kolay değildir. Bu vilayetin jandarması zaten ihtiyaca kafi olmadığı gibi başka bir yere nakledilse hemen firar ederler. Hatta bir sancaktan ötekine nakledildikleri zaman bile aynı hadise olur. Bunun başka vilayetlerde de çok defa tekerrür ettiğini jandarma umum kumandanı da tasdik eder. Halkta jandarma mesleğine fazla rağbet yok. Firarilerden jandarma yazmaya kalksak bile alayımızın boşluklarını dolduramayız. Esasen jandarma maaşlarının ödenmeyip askıda kalması rağbeti büsbütün azaltmıştır. Tahakkuk edecek sefer masrafım evimin nakli ve eşyamın satılıp yenisini almak masrafını koruyamaz. Bu itibarla yolluktan başka en az 700 lira tazminat verilmezse mağdur olurum. 8,5 senesi istifada geçmiş askerlik kıdemimin zammolunması elzem 2 derece terfi de hakkımdır. Bu maruzatım yerine getirilmek şartıyla vazifeyi kabul ettiğim maruzdur. Elaziz valisi Ali Galip. Ali Galip Bey yine Dersim'den Nazır Adil Bey'e 1 Eylül'de şunları yazdı. Bu daha çok bir soru listesiydi. Yakalanmaları icap edenler firar, saklanma, isyan ve ayaklanma hallerinden hangilerini işlemişlerdir? Aralarında hizmette bulunanlar var mı? Aşiretlerden ve hemşerilerimden ne kadar para ile ne kadar adam kullanabileceğim? Başarı kazanabilmek için selahiyetimin derecesi ne olacaktır? Halen kolordu kumandanı veya vekili kimdir? Cevabınızı makine başında bekliyorum. Elaziz valisi Ali Galip. Dahiliye Nazırı işi bilmez diye vurarak hala makine başında hem kendisini hem damat Ferit Paşa'yı hem de padişahı sabırsızlıktan çatlatan Ali Galip Bey'e karşı en son rabaklayı ağzından çıkararak şöylece patladı. Şark vilayetlerinde bir gâ ile çıkarmaya çalışanların tahriklerini önlemek ve karşı koyanların yakalanarak buraya gönderilmesi hususunu üzerinize aldığınız takdirde istediklerinizin hepsi yerine getirilecektir. Elaziz'de şimdilik itimat ettiğiniz birisini vekil bırakabilirsiniz. Masrafları hükümetçe ödenir ve görecekleri hizmetlere göre kendilerine padişah tarafından ihsanlarda bulunulur. Yüksek dirayetiniz daha fazla tafsilata ihtiyaç göstermez. Artık kati kabul cevabınızı bekliyorum. Dahiliye Nazır Adil. Adil Bey Ali Galip Bey'e biraz daha açıklamada bulunmanın gerektiğini anlayarak telin öbür ucundan şunları anlattı. Muti olduklarını iddia ettikleri halde tahriklerine devam ediyorlar. Kendileriyle aynı fikirde olan memurların göz yummasından istifade ederek emin oldukları sahada serbestçe dolaşıyorlar. Bugün hiçbirinin sıfat ve selahiyetleri yoktur. Emin olduğunuz kimselerden birkaç yüz süvari ile ansızın gidebilirseniz oralarda tesadüf edeceklerinizi yakalayıp gönderebilirsiniz. Diğerleri tabii kaçacaklardır. Bir daha da oraya yanaşamayacaklardır. Bu süvarilere jandarma tahsisatı verilebilir. Vali ve kumandanlık selahiyetlerinin elinizde toplanması başarıyı temin edecektir. Kolordu kumandanı Salahattin adında bir albaydır. İstanbul'dan yakında gönderilmiştir. Kati cevabınızı hemen bildirmenizi rica ederim. Nazır Adil. Adil Bey valiyi telgraflarla bombardıman edip duruyordu. Bugünden tezi yoktur. İmkan varsa hemen bugün hareket çaresine bakılması İstanbulca fevkalade memnuniyeti mucip olacaktır. İmkan yoksa bile imkansızlığı mümkün kılarak hemen hareket olunmasını rica ederiz. Ali Galip Bey de Adil Bey gibi sabırsızlanıyor ve devlet kuşunu 1 Eylül günü akşama ermeden altın kanatlarından yakalayıp bahtının kafesine kapamaya can atıyordu. 1 Eylül 1919 günü güneş yüksek Dersim dağlarının arkasına doğru kayarken İstanbul'a loş telgrafhane odasında şunu bildirdi. Güneşin batmasına 4 saat kaldı. Mesafede uzaktır. Gece saat 2'de mehtapta bitince dağlık ve sarp yollarda seyahat edilemez. Kesin muvafakatınızı bildirerek bugünden de istifade edebilmek için cevabınızın çabuklaşmasını rica ederim. Dersim'de Elaziz valisi Ali Galip. İstanbul'dan buna karşılık olarak şu telgraf geldi. Padişahın iradesi alınmak üzeredir. Fakat siz memuriyet mahallinize gidinceye kadar bunun gizli tutulması lazımdır. Maiyetinize alacağınız güvenilir süvarilerle mümkünse yarın hareket edip bir an evvel yetişmeniz temenni edilir. Hareketiniz tarihiyle yerinize tahminen ne zaman varacağınızın bildirilmesi lazımdır. Nazır Adil. Bugün at üstünde 4 saat yol yapıp Mut'ta ve Hozat'ta 5 saat mütemadiyen nutuk ederek yorgun bir hale düştüm. Açlıktan da sersemlemiştim. Yemeğe gitmek üzere yüksek izinlerini beklediğimi arz ile cevabı emirlerinizin bildirilmesi Galip. Vali Hozat'tan Elaziz'e döndükten sonra İstanbul'a şöyle seslendi. Gece yarısı Hozat'tan hareketle sabaha karşı Elaziz'e vardım. İradeyi henüz tebellü etmediğim için buradaki hazırlığıma tabii başlayamadım. Yoksa hazırlığın yarıda kalması ayıp olur. Tam ve kat'i malumat ve talimat almalıyım ki gereğini tayin edebileyim. Hareket ve varış zamanları ona göre tayin edilecek ve emirlerinize cevabım arz edilecektir. 2 Eylül 1919 Elaziz Valisi Ali Galip. Ali Galip Bey'e son kılıç balığı oltasını şöyle atan İstanbul, işin gerisini artık sabırsızlık, isteri ve kaygı ile bekleyecekti. Arz olunmuştur, irade-i seniye bugün çıkacaktır, bu itibarla kesinleşmiştir. Talimat şudur. Bildiğiniz gibi Erzurum'da birkaç kişi kongre adı altında toplanarak bir takım kararlar aldılar. Ne toplananların ne de aldıkları kararların ehemmiyeti vardır. Fakat bu haller memlekette bir takım dedikodulara sebep oluyor. Avrupa'ya ise çok mübalağalı aksettiriliyor ve bu itibarla çok fena tesirler yaratıyor. Ortada ehemmiyete değer hiçbir kuvvet, hiçbir vaka olmadığı halde sırf bu mübalağalar ve kötü tesirlerden endişeye düşen İngilizlerin bugünlerde Samsun'a epeyce bir kuvvet çıkaracakları anlaşılıyor. Hükümetin umumi tamimleri arasında size de yaptığı malum tebligata aykırı hareketler yine devam ederse çıkarılacak yabancı kuvvetlerin Sivas'a ve oradan daha ilerilere yayılarak birçok yerleri işgal etmeleri ihtimalden uzak değildir. Bu ise memleket menfaatlerine elbette ki aykırıdır. Erzurum'da toplanan malum şahısların yakında Sivas'ta toplanarak yeni bir kongre akdetmek istedikleri yapılan muhaberelerden anlaşılıyor. Böyle 5-10 kişinin orada toplanmasından bir şey çıkmayacağı hükümetçe malumdur. Fakat bunu Avrupa'ya anlatmak mümkün değildir. İşte bunun için bu şahısların orada toplanmasına yer vermemek lazımdır. Bunun için de evvela Sivas'ta hükümetin tam güvenine sahip ve memleket selametine uygun olan hükümet tebligatını harfiyen yerine getirecek azimli bir vali bulundurmak lazım geliyor. Sizi onun için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas'ta kongre akdetmek isteyen birkaç kişiye engel olmak o kadar güç bir şey değilse de ordu büyüklerinden bazılarının da bunlarla aynı fikirde oldukları anlaşıldığına göre hükümetin alacağı tedbirleri ellerinden geldiği kadar önleyecekleri ve malum şahısları mümkün olduğu kadar koruyacakları göz önünde bulundurularak Sivas'a yanınıza güvenilir birkaç yüz kişiyle ansızın girmeniz başarı için uygun görülmektedir. Bu itibarla evvelce yazdığım gibi oralardaki Kürtlerden güvenebileceğiniz 100-150 kadar süvariyi yanınıza alarak ve ne için nereye gidildiğini hiç kimseye sezdirmeyerek Sivas'a hiç kimsenin beklemediği bir sırada girip vali ve kumandanlığı ele alacak ve oradaki jandarma ve asker miktarı az olmakla beraber hüsnü idare edecek olursanız karşınızda başka bir kuvvet bulunamayacağı cihetle hemen otorite kurup toplantıları önleyeceğiniz ve orada bulunanlar varsa hemen yakalayıp İstanbul'a gönderebileceğiniz aşikardır. Bu surette elde edilecek hükümet nüfuz ve iktidarı içeride sergüzeşçi hareketlerin devamına engel olacağı gibi dışarıda da çok iyi tesirler yaratarak asker çıkarmak ve oraları işgal etmek hususundaki tasavvurlarından sarf-ı nazar etmeleri için hükümetçe kuvvetli bir müracaat ve teşebbüs dayanağı olacaktır. Zaten Sivas'ın ileri gelenlerinden bazılarından inanılır şekilde öğrenildiğine göre ahali bu politikacıların tahriklerinden ve para toplamak için yapılan baskılardan nefret etmiştir ve bunların önlenmesi için hükümete her şekilde yardıma hazırdır. Orada jandarma için istenildiği kadar erat bulunabileceği gibi ve adı geçen Sivas ileri gelenlerince hususi şekilde yardım edileceği temin edilmektedir. Bu suretle hükümete sıkıca bağlı kafi miktarda jandarma kuvveti teşkil edildikten sonra birlikte götüreceğiniz süvarileri mükafatlandırarak yerlerine geri gönderiniz. İşte yapılacak tedbirler bundan ibarettir. Bu suretle işe başladıktan sonra ne vakit münasip görürseniz ailenizi ve eşyanızı aldırabilirsiniz. Şu kadar ki halen orada bulunan Reşit Paşa'nın valilikten az olunacağı ve yerine başkasının gönderileceği her nasılsa öğrenildi. Ve Reşit Paşa'nın nezarete başvurduğu ve isimleri malumunuz olan kimselerin kongre akdi için Sivas'ta yakında birleşmek istedikleri alınan haberlerden anlaşıldığından boş yere bir dakika geçirmeyerek bir an evvel hareket, bir saat evvel varmaya gayret etmeniz de başarı için mühim ve lazımdır. Bu sebeple ve ne kadar müddetle varabileceğinizin hemen bildirilmesi lazımdır. Sivas'ta göstereceğiniz telgraf şudur. Zat-ı alinizin Sivas valisi ve kumandanlığına tayinleri hükümet kararı üzerine padişah halifenin tasdikinden geçtiği için hemen hareketle bu telgrafı Sivas'taki sivil ve asker memurlardan icap edenlere göstererek valilik ve kumandanlığı da ele alıp vazifeye başlamanız, keyfiyeti bildirmeniz tebliğ olunur. Dahiliye Nazırı Adil, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik. Ali Galip bu çift imzalı ve garantili telgrafı cebine koyarak Malatya'ya doğru yola çıktı ve 1919 yılı Eylül ayının 6'sında Malatya Telgrafhanesi'nden İstanbul'a şöyle bir telgraf çekti. Besni postasını vuran eşkıyanın emriniz gereğince behemhal yakalanmaları için lüzumlu olan kuvveti toplamak ve tertiplemek için Malatya'ya geldim. Soygunculuk yerine hareket günü de bugün, yarın tayin ve arz edilecektir. Yalnız bu uğurda sarf edilecek paranın nereden alınacağının bildirilmesine emirlerinizi rica ederim. Vali Galip. İstanbul hükümeti suikast telgraflarının Sivas Telgrafhanesi'nde pusu kuran Mustafa Kemal'in telgrafçılarınca avlandığından habersiz, dolu dizgin Ali Galip Bey'e emirler yağdırırken bu baskın işiyle yakından ilgilenen İngiliz İntelligence Servisi de bu fırsattan yararlanmak için davranmıştı. Adil Bey'in Ali Galip Bey'e Kürt aşiretlerinden parayla birkaç yüz atlı tutmasını salık vermesi yalnız kendi düşüncesi değildi. İngilizler bir taşla iki kuş vurmanın zamanı geldiğini anlar gibi olmuşlardı. Arabistan'da bir Lavrens yaratmış olan İngiliz sömürgeci zekası ve altınları bu sefer Major Novil adlı bir İngiliz subayına da Türkiye'nin göbeğinde bir Kürdistan yarattırmak üzere öncülük etmeye başlamıştı. İngilizler için başlamış olan bir kara düş böylece ortadan kalkacağı gibi bağımsız bir Kürdistan davası içinde ilk mevziler elde edilmiş olacaktı. Ali Galip Bey Malatya'da iki becerikli iş ortağı bekliyordu. Bunlardan biri Malatya mutasarrıfı Halil Rahmi Bey, öbürü de Major Novil adı ile Doğu vilayetlerinde bir zamandan beri gezip dolaşan ve adı gerek hükümet dairelerinde, kolordu merkezinde ve gerekse bütün Kürt aşiretleri arasında söylenen intelligence servisin görevlisi bir İngiliz subayıydı. İstanbul'dan çekilen çifte iplerle bu üç kişi bir araya gelmişti. Mutasarrıf Bedirhani Kürt aşiretinden bir Osmanlı okumuşu idi. Dumanlı havayı görünce hemen kabuğunu kırıp ortaya çıkmış ve Kürt milliyetçilerinin safları arasına karışmıştı. Kürt milliyetçisi ve Osmanlı Devleti'nin gerçek memuru Halil Rahmi Bey, Diyarbakır'daki Kürt Tali Cemiyeti'nin çatışma alanını birdenbire Malatya'ya kaydırıvermişti. Ali Galip Bey'in İstanbul'da baskın ve suikast üzerinde anlaşarak Malatya'ya gelmiş olması Major Novil'in ve Rahmi Bey'in işini çok kolaylaştırmıştı. Durup dururken Kürt aşiretlerinden atlı toplamak elbette ki olacak iş değildi. Hırslı ve ahmak bir Türk kurmay subay eskisi onlara bu bulunmaz fırsatı bedavadan bağışlamış olacaktı. Ali Galip Bey'in Sivas Kongresi'ni basmak için toplamasına İstanbul hükümetince izin verilen birkaç yüz Kürt atlısı, Kürt ihtilalinin çekirdeği olarak Major Novil'in ve Kürt ihtilalcilerinin eline geçecek ve bu kuvvet Mustafa Kemal'in yakalanması ya da öldürülmesi üzerine çığ gibi büyüyerek Doğu şehirlerini birer armut gibi düşürüp toplayacaktı. Major Novil Doğu vilayetlerinde adı yeni işitilen bir adam değildi. Mütarekeden hemen sonra parlak çizmelerini kamçısıyla döverek buralarda ilk kez sinsi sinsi dolaşmış, kimi karanlık işler arkasında olduğu kuşkusunu uyandırmıştı. Evet, daha iki ay önce Diyarbakır çevresinde dolaşmış, Türkiye aleyhinde korkusuzca ulu orta atıp tuttuğu da görülmüştü. O zaman hükümet dairelerinde barınan yurtsever aydınlar ve aydın kumandanlar ve subaylar ona adam akıllı sinirlenmiş ve diş bilemeye başlamışlardı. Devlet otoritesinin sıfıra indiği bu mutsuz bölgelerde gergin, kuşkulu bir hava esmekteydi. Yalnız kolordu kumandanı Major Neville'in arkasını bırakmamış ve ne yapmak istediğini adam akıllı öğrenmişti. Onun hazırlığını ya da propagandasını yaptığı şey İngiltere himayesinde bir Kürdistan kurulması işiydi. Major Novil izlenerek de olsa oralarda yapacağını yapmış, İstanbul'a dönmüştü. Bundan en çok sevinen elbette Diyarbakır gibi en tehlikeli bir bölgede bekçilik yapan kolordu kumandanı ile gözü pek subay ve birliklerdi. Major Novil'in İstanbul'a defolup gidişiyle sanki doğu toprakları üzerine yığılmaya başlayan kapkaranlık kara düş bulutları da dağılıp gitmişti. Şu var ki Major Novil yine gelmiş, bu sefer yanında Kürt aşiretlerinin tanınmış temsilcileriyle meydana çıkmıştı. Major Novil artık bu seferki gelişinde sağlama gelmiş, çöl casusu Lawrence'in sihirli altıncıklarından da bolca getirmişti. Artık İngiltere himayesindeki Kürdistan'ın temelleri rahatça atılabilirdi. Altından daha iyi propaganda silahı mı olurdu? Major Novil'in propaganda bayrağı olarak yanında getirdiği Kürt derebeylerinin oğulları onun şansını daha çok arttıracağı benziyordu. Bedirhanilerden Celaldet Ali Kamuran Ali Diyarbakırlı, Cemil Paşazade Ekrem ve Hakkari Osman Beyler en güvenilir adamlarını silahlandırarak yanlarında getirmişlerdi. Hepsi de atlıydı. Major Novil birinci gelişinde kolordu kumandanlığının kendisi için yarattığı tehlikeyi sezmiş, bu sefer işi sağlama bağlamıştı. Bu tanınmış Kürt milliyetçilerini resmi vesikalarla donatarak yanında gezdirmeye başlamıştı. Dahiliye nezareti Major Novil'in yanında gezdirdiği Kürt ihtilalcilerine resmi birer vesika vermişti. Onlar buralarda Türk'ten başka milletlerin sayımını yapan Major Novil'in müşavirleriydi. Buraları çok iyi tanıyor ve biliyorlardı. Major Nouvel arkadaşları ve arkalarındaki kalabalık silahlı Kürt atlıları ile Elbistan ve Arga üzerinden Malatya Mutasarrıfı Rahmi Bey ve belediye başkanınca karşılanmışlardı. İstanbul hükümeti ile Ali Galip Bey arasında geçen suikast pazarlığını Sivas Telgrafhanesi'nde yakalayan Mustafa Kemal, kongrenin en dolu günlerini yaşıyordu. Madem ki hastalık görülmüştü, gerisinden korkulmazdı. Hemen ameliyata başlamak gerekiyordu. Major Nouvel Kürt arkadaşlarıyla Malatya'ya çıka geldiğinde kongre ikinci gününde bulunuyordu. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in şifreli telgrafından bu haberi alır almaz hemen davrandı. Sivas Telgrafhanesi'nin tahta sandalyelerinden birine çökerek Sivas'tan uzaklaşan bütün telgraf tellerinde kendi düşüncelerini yürütmeye başladı. İşin başından beri Diyarbakır'da bulunan 13. Kolordu Kumandanı Cevdet Bey'in durumundan kuşkulandığından onun emrindeki başka güvenilir subaylarla şifreleşiyordu. Merkezi Sivas'ta bulunan 3. Kolordu Kumandanı'nın imzası ile 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit Bey'e şiddetli bir şifre yazdırdı. 7 Eylül 1919'da yazılan bu şifrede Vali Ali Galip Bey ile birlikte Binbaşı Nouvel, Malatya Mutasarrıfı Halil Rahmi Bey'i, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beyleri mutlaka yakalatıp tutuklu olarak Sivas'a göndermesi emrediliyordu. Elaziz'de bulunan 15. Alay Kumandanı İlyas Bey'e de emrindeki 60 kadar atlı ve Ester Süvari'nin en geç olarak 9 Eylül'de Harput'tan Malatya'ya yola çıkarılmasını doğrudan doğruya emretti. İlyas Bey'e 8 Eylül'de Sivas'tan Malatya'ya doğru bir otomobille birkaç subayın yola çıkacağını bildirdi. 7 Eylül 1919'da Diyarbakır'dan Kurmay Başkanı'nın imzasıyla gelen telgraf şöyle diyordu. Tevkif hakkındaki arzuya muttali oldum. Bu bapta kumandan beyin emir vereceğini zannetmiyorum. Çünkü havası askeriyelerine tamamen vakıfım. Tarafımdan vuku bulacak tebligatı ise tamamen icrada tereddüt ederler. Bu bapta İstanbul ile muhaberedeyiz. 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit. Elaziz'deki alay kumandanı İlyas Bey de sevindirici bir haber vermiyordu. 8 tarihli şifresinde şöyle yazıyordu. Kolordu'dan aldığım emir üzerine hareketim tehir edilmiştir. Kolordu'nun muvafakiyeti olmadan buradan hareket etmekliği münasip olmayacağından hareket emrinin Kolordu'dan tebliğine delalet buyurunuz. Mustafa Kemal 7-8 Eylül 1919 gecesi aynı tahta sandalyenin üzerinde sigara üstüne sigara içerek 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit Bey'e şu şifreyi telledi. Zevati malumenin hıyaneti sabit olmuştur. Hükümeti merkeziye bu habasette müşterektir. Oradan emir beklemek düşmana fırsat vermektir. Bu bapta tebligatımızda hiç kimseyi tereddüde sevk etmeyecek surette derhal emir vermek, vakit geçirmemek lazımdır. Kumandanın tereddüt edeceğine ihtimal veriyorsanız, zat-ı âliniz tarafından Elaziz ve Malatya'daki alay kumandanlarına vuku bulmuş tebligatımızın icrasını bildiriniz. Lüzumu hakiki varsa kumandayı münasip gördüğünüz fırka kumandanlarından birisi deruhte etsin. Teenni zamanı geçmiştir. İcraat cevabınıza muntazırız kardeşim. Mustafa Kemal. İlyas Bey de şöyle bir emir şifreledi. Zevat-ı malumenin hıyaneti tahakkuk etmiştir. İstanbul'daki hükümeti merkeziye dahi bunların hıyanetinde müşterektir. Kolordunuz kumandanının bu hususta istizan etmesi ve cevap alamaması varidi hatırdır. Binaenaleyh meselenin hallini ve teminini zat-ı âlinizden beklerim. Cevabınıza muntazırım efendim. Malatya'daki icraatinizi müteakip lüzum hasıl olursa Sivas'ta bize iltihak edersiniz. Mustafa Kemal. Malatya'daki 12. Süvari Alay Kumandanı Cemal Bey'i makine başına çağıran Mustafa Kemal, hainlerin tutulması için onu da sıkıştırdı. Komplocuların güçleri üzerinde bilgi aldı. Silahlı Kürtlerin 15-20 kişi olduğunu söyleyen Cemal Bey, alayın mevcudunun da ancak o kadar olduğunu ekledi. Mustafa Kemal'ce bu kuvvet onları yakalamak için yeter de artardı bile. Ona göre bu tutuklama işi için süvari ve topçu alayının yalnız subayları bile yeterdi. Mustafa Kemal'in anlamak istediği şey özel durum ve ruh durumuydu. Onu makine başında görüşmeye çağırdı. 12. Süvari Alay Kumandanı Cemal Bey'i tanımıyordu. Bunun için ondan kimliği üzerinde biraz bilgi aldıktan sonra temel konuşmasına geçmek istedi. Cemal Bey telin öbür ucundan şöyle konuştu. 311 sonunda Harbiye'den mezun oldum. Kafkas ve Suriye cephelerinde Süvari 2. Tümen'de Aşiret İhtiyat Tümen'in mürettep Süvari Alay Kumandanlığı'nda ve İran'da Süvari 2. Alay Kumandanlığı'nda bulundum. İstanbulluyum. Muhaberemizin hiçbir noktasının hiçbir kimseye söylenmeyeceğine dair yanınızdaki telgraf müdür ve memuruna yemin ettirmenizi rica ederim. Muhabereye devam edeceğiz. Yemin ettiler, kimse kalmadı, yalnızız efendim. Oraya bir İngiliz binbaşısı gelmiş, ismini yanında kimler olduğunu bildiriniz. Vesikasında Zobertin Novil'dir. Refakatindekiler Bedir Hanzade, Kamuran ve Celadet Beylerle Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem Bey, Diyarbakırlı Hilmi Efendi ve bir takım ekrattan ibarettir. Ekrat dediğinizin miktarı nedir ve o binbaşı cinsinden ne kadar kuvvet vardır? 15-20 kadar vardır. Bir çavuş, bir neferi var. Başka yok efendim. 5-6 gecesi Elaziz valisi otomobil ile oraya gitmiştir. Orada mıdır ve onlarla temasta mıdır? Buraya gelmiştir, Novil ile görüşmüştür. Bugün de iade-i ziyaret olmak üzere Novil valinin misafir bulunduğu fabrikatör Mehmet Efendi'nin hanesine gidecektir. Diğerleriyle görüşüp görüşmediğini bilemiyorum. Alayınızın el altında mevcudu nedir? Alayın bölükleri müteferriktir. Burada ancak bir kadro bölüğü vardır. Onun da bir kısım atlıları takibattadır. Şimdi bu anda elinizin altında kaç müselleh nefer vardır? 15-20 çıkarılabilir. Vali Galip Bey ve İngiliz binbaşısını ve Kamuran Celadet ve Ekrem Beylerin kafesinin müdebbiranen tertiple bu gece tevkifleriyle Sivas'a tahrikleri elzemdir. Vaziyetiniz bunu yapmaya müsait midir? Size buradan ve Harput'tan muavenet yetiştirilecektir. Valiyi de beraber mi? Bilhassa evet. Arz ettiğim veçile vaziyet ve kuvvetim buna gayri müsaittir. Kamuran Celadet ve Ekrem Beylerin tevkifleri hakkında 13. Kolordu Kumandanı ile muhabere cereyan etti. Neticesinde şimdilik tevkifleri vaziyetin nezaketi hesabıyla muvafık olamayacağı hakkında emir de virut etmiştir. Kendilerini hissettirmeksizin sıkı tarasudatta bulundurunuz. Her hareketlerinde bize malumat veriniz. Kolordu kumandanından emir gelecektir. Bir tarafa hareket ederlerse istikameti hareketleri ve otomobille mi hareket ettikleri bildirilmelidir. Bu zevat meyanında aranızda şifre var mıdır? Vali Bey Elaziz'den Amerikan otomobiliyle gelmiştir. Diğerlerinin otomobili yoktur. Cümlesi atlı olarak gelmiştir. İlyas Bey ile şifremiz vardır. Teşekkür ederim. Neticeyi tetkikatınıza her an intizar ederiz efendim. Bizimle muhabere için lazım gelen şifre size bildirilecektir. Her an emri âlinize amade ve layık olmadığım teşekküratın minnettarıyım. Gönderilecek şifrenize muntazır bulunduğumu arz eylerim. 8 Eylül'de Cemal Bey'den koplocuların hala Malatya'da olup olmadıklarını sordu ve günde 2 kez rapor vermesini emretti. Halit Bey'e yazdığı telgrafa da 8 Eylül'de karşılık geldi. Bunda Elaziz'de İlyas Bey'e yola çıkma emri verildiği bildiriliyordu. Kolordu kumandanı Cevdet Bey dahi İlyas Bey'in 52 Ester Suvar ve 2 Mitralyöz'le 9 Eylül sabahı hareket ettiğini ve 10 Eylül akşamı Malatya'da bulunacağını bildirdi. Cevat Bey Mustafa Kemal'e gönderdiği şifrede de muhalefetlerle dolu bir muhitte daha fazla icraat yapmamak hususunda kendisini mazur görmesini bildiriyordu. 9 Eylül günü epeyce civcivli başladı. İlyas Bey'in müfrezesinden başka Aziziye'den 2 süvari bölüğü Siverek'ten Malatya'daki alaya bağlı bir bölükte Malatya yönünden yola çıkarıldı. Mustafa Kemal aklına gelebilen bütün çarelere başvurarak komplocuları kıskıvrak bağlamayı adam akıllı kafasına koymuştu. Bir kaygı duymuyor değildi. Nedir ki? Herkes gibi korkmuyordu ve titremiyordu. Elaziz ve Dersim bölgesinde sözü çok geçen ve kemahta oturan eski mebus Halet Bey'e de bir mektup göndererek 9 Eylül'de Elaziz'e yollanmasını ve Haydar Bey'le bağlantı kurmasını diledi. Kazım Karabekir de öbür yandan bütün gücüyle ayaklanmıştı. Van valisi Haydar Bey'i Elaziz valiliğini üzerine almak üzere Erzurum'dan sözü geçen vilayete doğru yola çıkarmıştı. Haydar Bey 15. Kolordu'ya bağlı Mama Hatun'daki süvari alayı ile de bağlantı kurarak gerektiğinde bu alayı Malatya'ya gönderecekti. 10. ayrımın sonu sayfa 173.